Ayrım 18, Miral, Rula Cebrağıl, sayfa 243. 14. Okula dönüp odasına ulaşan Miral, kapıyı kapatıp kilitledi, yatağa oturdu ve paketi açtı. Gördüğü ilk şey Haldun'un bazı yoldaşlarıyla beraber çekilmiş fotoğrafı oldu. Tümü siyahlar içindeydi ve siyah-beyaz kefiyelerini boyunlarına sarmışlardı. Haldun gülümsüyordu. Ağzında bir sigara vardı. Fotoğrafın arkasına şöyle yazmıştı: "Gördüğün gibi sigarayı bırakmadım. Fakat başka her yönden çok değiştim." Gerçekten farklı görünüyordu. Artık erkek olmuştu. Yakışıklı olduğu söylenemezdi. Fakat üzerinden cazibe ve güven yayılıyordu. Miral yumuşak ifadesinin çocukluğunda olduğundan daha az öfkeli olduğunu görünce şaşırdı. Pakette bir de mektup vardı. Sabırsızca açtı. Haldun'un el yazısı da eskisinden daha akıcı, daha olgundu. "Sevgili Miral, umarım bu paket eline geçer. Hala dar el tifelde olduğunu biliyorum. Fakat arkadaşlarımın Kudüs'e ulaşması kolay değil. İşte sana bir fotoğraf. Nasıl görünüyorum? Şimdiden kendimi farklı hissediyorum. Sana ayrıca yazdığım bir kitabı gönderiyorum. Yaşam sürprizlerle doludur. Bazen metne baktıkça ben bile varlığına inanamıyorum. Yazmak bir yılımı aldı ve başkalarından ziyade senin fikrini duymak istiyorum. Eğitimin bittiğinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi liderlerinden birinin gerçek bir entelektüel ve yazarın koruması olmayı denedim. Bana okumam için birkaç kitap verdi. Beni yazmaya teşvik ediyor ve senin gibi o da tüfek taşıyamayacak kadar zeki olduğumu söylüyor. Böylece bana eski bir daktilo verdi ve öykümü tüm yaşadıklarımı, mülteci kampında nasıl büyüdüğümü ve cehennemden nasıl çıktığımı yazmaya zorladı. Aynı anda birçok yaşam sürmeye zorlandığımı hissediyorum. Fakat belki bunlardan sağlam kurtulmuşumdur. Sen 3. bölümdesin. Olman gerekiyordu, seni atlayamazdım. Son birkaç yılda çok şey anladım Miral ve her şeyden öte davamız için kalemin tüfekten daha etkili bir silah olduğunu söylerken haklı olduğunu anladım. Ne yazık ki giderek daha azımız bu şekilde düşünüyor. Önümüzde zor yıllar var ve patlamaların yankısı kelimelerin sesini boğacak. Korkarım demagoji kitleler üzerine güçlü bir etki yaratıyor. Fakat her şeyden çok aşırı dinci fanatiklerin etkisinden korkuyorum. Bu meczuplar nereden geldi? Biz hep laik bir halk olduk. Lübnan'da tehlikenin kutsal kitaplarda olmadığını anlayacak kadar çok gördüm bunlardan. Tehlike onları yorumlayanların kafalarında. Gerçek, kötü öğretmen onlar. Karamsar gibi görünüyorum değil mi? İnan bana değilim. Sadece bilgilendim. Lütfen dikkatli davran. Senin gibi insanlara gösteriş ve ideolojik sansüre kaçmadan doğruyu söyleyen insanlara ihtiyacımız var. Bu arada ne diyorsun? Bana yazacak mısın? Nasıl olduğunu ve bütün bu sürede ne yaptığını merak ediyorum. Bundan bir ay sonra aynı saatte bugün sana bu paketi veren çocuk da senin için bir paket daha olacak. Bana mektup yazmak istersen en iyisi Sait'e veya anneme ver. Eminim bir gün kısa süre sonra olmasını umarım. Tekrar görüşeceğiz. Belki bir Arap ülkesinde. Sevgiler ve öpücükler, Haldun." Miral sevinçten ağladı. Haldun sadece sağ değil, ilaveten güvendeydi. Derhal Hind'in konutuna giderek ofisine girdi. Hind onunla çalışan 3 kadınla beraber bazı belgeleri inceliyordu. "Hind ana, seninle konuşmak istiyorum," dedi Miral, mektubu uzatarak. İkisi balkona çıktı. "Sana müthiş bir mektup okumak istiyorum," dedi heyecan açıkça görülen Miral. "Birkaç dakika bekleyemez misin? Buradaki işimi bitirmem gerek, belgeler bekleyemez." "Ben de öyle. Gerçekten acil. Bu konudaki düşünceni merak ediyorum." Miral'in ısrarına dayanamayan Hint bir tabureye oturarak Haldun'un mektubunu dinlemeye hazırlandı. Okuma bittiğinde hem hayranlık hem de sevinçle gülümsedi. "Ne kadar bilge, güzel sözler. Bu oğlan bir şair. Allah biliyor ya, romantizmi hayal kurmaya ihtiyacımız var. Miral, bir yaşamın kurtulduğunu farkında mısın? Artık bu çocuğun geleceğine dair büyük umutlarım var. Çok zeki gözlemler yapıyor. Sanırım bu sonuç için seni kutlamalıyım." Miral ona sarıldı, yanağından öptü ve mektupla beraber hızla uzaklaştı. Tutuklanmasından sonra duyduğu korkuya karşı Miral, siyasi faaliyetlerini başka bir alanda sürdürdü. Cemal bunu fark etmişti. Hafta sonları evdeyken aralarında mahalledeki direniş liderleri de bulunan bazı genç adamlar Miral'i ziyarete geliyordu. Gizli barış görüşmelerini, kanunları, gelecekteki devletin nihai yapısı ve gelişimini tartışıyorlardı. Cemal kızını korumada kendini zayıf ve yetersiz hissediyordu. Bir gece saat 2'de kapıları şiddetle çalındı. Cemal kalktı, kapıyı açmadan önce kızların yatak odasına baktı. Hala uyanık olan Miral'in elinde 10 kadar kitaptan oluşan bir yığın vardı. "Onları ben saklarım, sen git kapıyı aç," dedi. Yüzü korkudan bembeyaz halde. Miral giyinirken babası arka taraftan avluya çıktı. Büyük bir çaba ve bir kalasın yardımıyla kanalizasyon kapağını açarak kitapları içine attı. Askerler evin her köşesini aradıysa da bir şey bulamadılar. Gittikleri anda alnı terden sırılsıklam olan Cemal bir koltuğa çöktü. Ertesi gün kitapları kanalizasyondan alırken birinden birkaç sayfa kağıt çıktığını gördü ve Miral'in Elyas'ını tanıdı. İntifada Aralık 1987'de sakin güneşli bir sabah bir İsrail kamyonu işe giden Filistinli işçilerle dolu bir arabaya çarpıp dördünü öldürdükten sonra yardım için durmadan yoluna devam etmesiyle patlak verdi. O günden beri isyan ve göstericilerin biteceğine ilişkin bir belirti yok. Başlangıçta işgal edilmiş topraklar, Kudüs, Nablus, Cenin, El Halil, Gazze, Ramallah'a İnsanların sokaklarda kendiliklerinden toplanıp protesto ettiği her yere bir halk ayaklanması olarak yayıldı. Kamyon olayı son damlaydı. Bardağı taşıran son damla. Başlangıçta gösteriler barışçıl ve protestocuların yüzleri açıktı. Fakat nihayetinde oğlanlar işgalin ve suya düşen umutların bir sembolü olan tanklara taş atmaya başladı. İsrail'in tepkisi ağır ve şiddetliydi. İsyanı kısa sürede bastırmaya çalışmalarına karşın olaylar yayıldı ve İsrailleri taktik değiştirmeye zorladı. Ajanlar ve çatılardaki keskin nişancılar bu esnada ortaya çıktı. Hapishaneler doldu ve askerler işgal edilmiş topraklarda çatışmalarda yakalanan çocukların kol ve bacaklarını kırmaya başladı. Bazen sadece birer çocuk olan ölümü göze almış oğlanlar İsrail tanklarına direniyor, sapan veya çıplak elleriyle taş atıyorlar. Göz yaşartıcı gaz bulutlarının içinden açık yüzleri göründüğünde gözleri adrenalin ve nefretle kaynayan umutsuz yırtıcılara benziyorlar. Diğer taraftan soykırımdan kurtulanların çocukları olan askerler kalın bir çelik katmanı arkasından görünmez bir düşmanla savaşmaktan neredeyse utanç duyuyor. Araplar 3 savaş kaybetti ve İsrail'in askeri üstünlüğü olası intikam hayallerine karşı caydırıcı haline geldi. Fakat Filistin'deki protestoların artışı dünya çapında manşetlere çıktı. Bu iki düzenli ordu arasında hatta az eğitimli ve kötü donanımlı fedailer ile bölgenin en güçlü ordusu arasında bir savaş değil, bu daha çok tarihin en garip paradokslarından biriyle Varşova gettosundaki Yahudi ayaklanmasını andıran içgüdüsel, basit, umutsuz bir protesto biçimi. İntifada taşlar savaşı olasılıksız ve imkansız bir isyan, Davut ve Golyat'ın çarpık, altüst olmuş bir temsili. Batı'nın hayal gücünü öyle bir vuracak ki Orta Doğu'daki duruma ilişkin onlarca yıllık uykusundan uyandıracak. Genç Filistinlerin attığı taşlar askeri bir etki oluşturmamış olsa da muhtemelen dünyanın vicdanında birkaç çatlak açmıştır. Miral'in dilinde sezilen bir yetişkin havasındaki otorite Cemal'i etkilemişti. Fakat kızının güvenliğinden de endişe ediyordu. Aynı gün tamamı arayarak Kudüs'e gelmesini ve kendisinin içinde bulunduğu durumun ciddiyetini yeğenlerine anlatmasını istedi. Kızların teyzesi ertesi gün gelerek Miral ve Rana ile açık açık konuştu. "Babanız endişeleniyor. Yetişkin kızlarsınız. Bazı şeyleri anlamalısınız. Fakat şu an her şeyden daha önemli bir konu var. Babanız lösemi olduğunu size söylememi istedi. Aslında daha önceden bilmeniz gerekirdi ve ciddi bir operasyonun ardından bir dizi tedavi görecek." Kızlar yan yana oturmuş el ele tutuşuyor, birbirlerine destek vermeye ve aniden üzerlerine çöken habere tepki vermeye çalışıyorlardı. Bir süredir Miral babasının çok zayıfladığının farkındaydı. Fakat kızlar için endişelenmesinin sonucunda psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu düşünmüştü. "Çok hasta," diye devam etti tamam. "Yakınında olmalı ve hepsine önemlisi onu endişelendirecek hiçbir şey yapmamalısınız. Miral, siyasi faaliyetlerini kesmek zorundasın." "Evet, tekrar asker girmesi fikri onu çok üzüyor. Rana aniden teyzesine sarılarak ağlamaya başladı. Miral ise taş kesilmişti. Babaları daima zor anlarında onların dayanağı, yaşamın büyük küçük her tür güçlüğünden çıkmalarına yardımcı olmuştu. Banyoya koştu ve gözyaşlarının donuk yüzünü aynada bulanıklaştırdığını gördü. Babasını kaybetme korkusu onu görünmez kılmıştı. Takip eden günlerde Rana artık okul kampüsünde kalmak yerine evde Cemal ile beraber yaşamaya karar verdi. Miral bu kararın kardeşinin derslerini olumsuz etkileyeceğini biliyordu. Fakat Rana'nın sebeplerini çok iyi anladığı için istediğini yapmasına izin verdi. Çok geçmeden Miral'in tahmin ettiği gibi Rana ders çalışmayı bıraktı. Günleri babasının yatağının kenarında, her gün onlara yardım etmeye gelen kadınla beraber geçiriyordu. Gece sık sık kalkıp babasının odasına gidiyor, uyurken onu izliyor ve her geçen gün zayıfladığını görüyordu. Ona gitmemesini, onları tek başlarına bırakmamasını, onsuz asla başaramayacaklarını söylemek istiyordu. Miral her öğleden sonra onu görmeye geliyordu fakat izin alınan gösterilere daha seyrek katılmasına rağmen politik faaliyetlerine son vermemişti. Bu aylarda daha da ihtiyatlı davranıyor, babasının nihai üzüntüsünün sebebi olmak istemiyordu. Bu arada Cemal hızla çöküyordu fakat zihni berraktı ve hastalığın neden olduğu ağrı spazmlarından asla şikayet etmiyordu. Kızların yanında olduğunu bilmek hoşuna gidiyor ve onları tavsiye ve emir yağmuruna tutmayı seviyordu. Odasına beraberce girdiklerinde güneşin gününü aydınlattığını söylüyordu. Yanına uzanıyor ve saatlerce ona sarılıyorlardı. Rana tekrar tekrar babasının çökük yanaklarını öpüyordu. Cildi aşırı yumuşamış ve saydamlaşmıştı. Cemal yaşamları onları hangi yöne götürürse götürsün, kızlarından sürekli olarak birbirlerine yakın olmalarını ve birbirleriyle ilgilenmelerini istiyordu. Rana'nın ödevlerini aksattığını fark etmiş fakat derslere daha fazla eğilmeye onu ikna edememişti. Ders yılının son ayında Rana çalışmayı tamamen bıraktı. Miral onu vazgeçirmeye çalıştı fakat Rana kararlıydı. Ben senin gibi değilim Miral. Siyaset beni ilgilendirmiyor, çalışmayı sevmiyorum ve Kudüs'te fazla arkadaşım yok. Gelecek yıl Hayfa'ya gidip tamam teyzeyle yaşamak istiyorum. Bu uzun zaman önce hazırlanmış bir konuşmaya benziyordu ve Miral'in ekleyeceği pek bir şey yoktu. İknacı sözler ararken Rana dinle diye başladıysa da kız kardeşi sözünü kesti. Boş ver Miral. Kararımı çok önceden verdim ve fikrimi değiştirmek için söyleyeceğin hiçbir şey yok. Gerçekten böylesi daha iyi. Bir öğleden sonra babasını ziyaret etmek için kampüsten ayrılmadan önce Miral, kardeşi hakkında konuşmak için Hind'e gitti. Fakat sadece Hind'in imzasını gerektiren bazı belgeleri hazırlayan müdür yardımcısı Meryem'i gördü. Yarım saat kadar önce çıktı. Nerede gittiğini bilmiyorum, dedi Meryem Miral'e. Not bırakmak ister misin? Hayır, teşekkürler. Başka gün görüşürüm. Eve giderken Miral bir parça hayal kırıklığına uğramıştı. Hint Rana'nın okuldan ayrıldığını biliyor olmalıydı. Yine de onu durdurmak için bir şey yapmamıştı. Eve gelen Miral Hind'in babasının başında oturduğunu gördü. Rana mutfakta ada çayı hazırlıyordu. Miral'in girdiğini gören ikili sustu. Nasıl Miral, her şey yolunda mı? Hint nezaketle gülümseyerek sordu. Babanla Rana'nın durumunu konuşmaya geldim ve en uygun bulduğu şey yapmasında hemfikir olduk. Ne demek istiyorsunuz? Miral gösterilere gitmesine izin vermeyen bu mücadeleci kadının şimdi kız kardeşini kolayca teslim olduğuna inanamıyordu. Miral, babasının sesi fısıltı gibiydi. Şimdilik böylesi daha iyi. Cılız eli hala kızınınkini kuvvetlice sıkabiliyordu. Rana çaylarla geldi. İstersen Miral seninle özel bir görüşme yaparız. Yalnız ikimiz. Yarın öğleden sonra beni görmeye ne dersin diye sordu Hint. Bakışlarında en ufak endişe yoktu. Miral başını salladı. Güzel, dedi Hint. O halde anlaştık. Yarın öğleden sonra dersler bittiğinde seni ofisimde bekliyorum. Pekala, diye cevapladı Miral kederle. Rana ise aksine dingin görünüyordu. Ağır bir yük üzerinden alınmışçasına odada seri ve kendinden emin dolaşıyor. Sık sık babasının geceliğini veya sırtını yasladığı yastıkları düzeltiyordu. Hint çaydan sonra gitti ve üçü her zamanki gibi sohbet etmeye koyuldular. Hint'in dinginliği hepsine bulaşmıştı. Rana'nın son derece parlak rengiyle elbiselerinden hiçbirine uymayan yeni ayakkabılar hakkında şakalaştılar bile. Ertesi gün kararlaştırıldığı gibi Miral Hind'in ofisine gitti. Senin anlayacağın Miral, diye başladı müdüre öğrencisinin oturmasına bile fırsat vermeden. Düşündüğün aksine Rana kaprisi yapmıyor. Miral soru sorarcasına Hind'e baktı. Gerçekte Rana'nın planının bir gün kızın aklına geliveren ve sırf çalışmayı sevmediği için uygulamaya koymayı düşündüğü geçici bir heves, garip bir fikir olduğuna inandığı için kız kardeşin fikrini değiştirebilmeyi umuyordu. Rana'nın bazı koşullarda oldukça yaygın görülen psikolojik bir tıkanıklığı var diye devam etti. Bunu zorla açmaya çalışırsak sonuç kesin bir kırılma olacak. Şimdi onun aklında babana yardım etmek için hiçbir şey yok. Bunu yapmasaydı, tüm zamanı buna adamasaydı, yeterince şey yapmadığını düşünecek ve sonuç olarak babanın ölümünden dolayı daima kendini suçlayacaktı. Ölüm kelimesiyle beraber Miral ürktü ve fark etmeden gözlerinde birikmekte olan yaşlar yavaşça akmaya başladı. Kendini durduramadan ağlamayı avutulamaz bir halde bürünmüştü. Hint birkaç dakika bekledikten sonra kalkıp kıza doğru gitti. Kollarını Miral'e doladı ve ikisi Miral'in hıçkırıkları nihayet durana kadar uzun süre bu şekilde kaldılar. Sadece Hind'in yanında kendisini bu kadar bırakabiliyordu ve son birkaç ay boyunca babasının yanında takındığı, kendine güvenen genç kadın maskesini düşürdüğü için utanmıyordu. Kolay olduğunu söylemeyeceğim dedi eklediğin. Miral'i omuzlarından tutup gözlerinin içine bakarak, fakat Rana'nın fikrini değiştirmesini ısrar edersek sadece okula asla dönmemesi riski olmayacak. Aynı zamanda çok büyük bir olasılıkla bizi, özellikle seni, yolunun üzerinde durup babana yardım etmesini engellemek isteyen düşmanlar olarak görecek. 18. ayrımın sonu, sayfa 251.